Elçilerin İşleri 9. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi diye yazıyor. Bu adamın gözleri yukarıdan gelen ışık nedeniyle körleşmişti. Bazı insanlar tövbe edip Rab'be geldiklerinde sevinçten havaya zıplarlar. Bazıları sevinç çığlığı atar ama Tarsuslu Saul böyle yapmadı. 12 kadar kimsenin aklı karışmamıştı. Eğer onunla Şam'da kaldığı 3 günden birinde karşılaşıp da başına ne geldiğini soracak olsaydık, öyle inanıyorum ki onun yanıtı bilmiyorum şeklinde olurdu. Ama çok geçmeden başına neyin geldiğini öğrenecekti. Elçilerin İşleri 9. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım ya Rab dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Aklı keskin genç bir adam olan Tarsuslu Saul karanlıkta aklı karışık bir şekilde oturduğu yerde duruyordu. Tanrı ruhu bu kez Hananya adlı bir adama yaklaşarak onu Tarsuslu Saul'un bulunduğu yere gönderdi. Elçilerin İşleri 9. bölüm 13 ila 16. ayetler arasında Hananya şöyle karşılık verdi. Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. İncil, Saul'un çağrılmasının iki nedeni olduğunu söyler. O iki amaç doğrultusunda Tanrı tarafından kullanılacak bir araç olarak seçilmişti. Birincisi, İsa'nın adını taşıyacaktı. Dikkat ederseniz Saul için İsa'nın öğrencilerine dendiği gibi tanık denilmemektedir. Paulus, İsa'yı haç üzerinde ölürken görmüş olsa bile yeryüzünde yaşadığı günlerde onunla yan yana bulunmamış, yürümemişti. Gerçekten Paulus o gün Şam yolunda başından geçen olaylara kadar İsa hakkında pek bir şey bilmiyordu. Şimdi ise o adı taşımak üzere seçilmişti. Bizim de bugün o aynı adı, İsa Mesih'in adını taşımamız gerekir. Paulus bu adı 3 ayrı grup, topluluk önünde taşıyacaktı. Uluslar önünde, krallar önünde ve İsrail ulusu önünde. Listenin ilk sırasında ulusları görmekteyiz. Ondan sonra kralların önünde bu ismi taşıyacaktı. Bunların arasında Roma İmparatoru Nero'da bulunmuş olabilir. Son olarak da İsrail ulusu önünde taşıyacaktı. Bu aynı adı. Paulus her nerede bir kente girmişse ilkin o kentteki Yahudi sinagoguna gitmiştir. Sinagog Paulus'un toplanma, kent yaşamına girebilmesi için bir tür atlama taşı görevini görecekti. Orada Paulus kentte yaşayan uluslara ulaşabilecekti ama ilk olarak Yahudilere gitmesi gerekiyordu. İkinci olarak Rab Saul'e kendi adı uğrunda ne kadar büyük sıkıntılara katlanması gerektiğini göstereceğini söylemişti. Yani Paulus İsa Mesih uğrunda elem çekmesi için seçilmiş birisiydi. Kendi kişisel yargıma göre Elçi Paulus'un çektiği elemler kadar hiç kimse elem çekmemiştir. İçimizden hiç kimse kalkıp da ben herkesten daha çok elem ve dert çekiyorum, Tanrı bunların başıma gelmesine niçin izin veriyor demeye cüret edemez. Elem çektiğimizi ya da gereğinden fazla acı çektiğimizi düşünüyor olabiliriz ama ne kadar acı çekersek çekelim, hiçbirimiz Paulus'un çektiği acı kadar elem çekmemişizdir. Evet, tövbe ve Rab'be geliş olayına baktığımız zaman bir kişinin tövbe edip Rab'be gelebilmesi için kutsal ruhun bir Tanrı adamı aracılığıyla Tanrı sözlerini kullanması gerekir. Bu şeyleri Tarsuslu Saul'un tövbe ve Rab'be dönüş olayında görüyor muyuz? Rab İsa Saul'un karşısına gerçek kişiliğinde çıkmıştı. Rab İsa öğrencilerinden ayrılmadan önce onlara kendisinin yakında ayrılıp gideceğini ama onları öksüzler gibi yüzüstü bırakmayacağını söylemişti. İsa Mesih onlara kutsal ruhu göndereceğini vaat etmişti. Gelecek olan kutsal ruhun yapacağı şey ise Yuhanna 16. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle ifade edilmektedir. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Bence ölümden dirilmiş olan Rabbimiz Saul'a kişisel olarak göründüğü zaman Saul, Rab İsa'yı görebilsin diye kutsal ruh Saul'un gözlerini ruhsal olarak açarken fiziksel olarak da kapatmıştı. Böylece kutsal ruh bu alanda kesin bir çalışma içerisindeydi. Peki Tanrı sözü Paulus'un Rab'be gelişinde ne gibi bir rol oynamıştı? Tarsuslu Saul bir Ferisiydi. Kutsal yazıları çok iyi bilen birisiydi. Eğer kutsal yazılarla en çok yüz göz olmuş biri varsa o da Tarsuslu Saul'du. yazmış olduğu mektupları okuduğumuzda onun eski antlaşma yazılarını çok iyi bilmiş olduğunu hemen anlıyoruz. Kutsal Ruh ve Tanrı sözü Saul'un tövbesinde ve Rab'be gelişinde etkin bir görev almıştı. İnsan Tanrı'nın Saul'e ulaşmak için imanlı birini aracı olarak kullandığını nasıl söyleyebilir? Olayın olduğu o anda etrafta imanlı bir Tanrı adamı olmadığı halde sanımca Rabbin Saul'a ulaşmak için kullandığı Tanrı adamı İstefan'dı. İstefan'dan başkası değildi. Bu iki genç adam yani İstefanos ile Saul hayatlarında birbiriyle sadece bir defa karşılaşmıştı ve Saul o karşılaşmada İstefanos'u taşlayarak öldüren insanların yanında yer almıştı. İstefanos gözlerini yukarıya kaldırarak gökleri açılmış ve İsa'yı orada ayakta görüyorum demişti. Bunun üzerine Saul de başını göğe dikmiş ama hiçbir şey görememişti. Bunun üzerine İstefanos'un yüzüne bakmış ve İstefanos'un gerçekten bir şeyler gördüğünü anlamıştı. Bence Paulus da göklerin açılmasını ve Tanrı'yı görebilmeyi istemişti. Evet, onun bu isteğinin Şam yolunda gerçekleştiğini şimdi görüyoruz. Saul'un gözleri önünde ortaya çıkan kişi, yani Saul'un gördüğü kişi Rab İsa Mesih'in kendisiydi. Ben herkesin tövbe edip Rab'be gelmesinde Tanrı'nın araç olarak insanı kullandığına inanıyorum. Tabi araç olan kişi her zaman tövbe eden kişinin yanında bulunmamış olabilir. İşte bu nedenledir ki bizim kişisel olarak yapacağımız bütün etkileri her zaman Rab İsa Mesih'e bırakmalı, bu etkiyi onun yapmasına fırsat vermeliyiz. Geçenlerde bir berber dinleyicimizden bir mektup aldım. Bu berberin 20 yıllık bir müşterisi varmış. Bir defasında tıraş olup parasını ödeyeceği zaman berbere "İyi Haberler Radyosu'nu hiç dinledin mi?" diye sormuş. Berber dinlemediğini söyleyince müşteri radyo programının saat ve frekansını kendisine vermiş ve dinlemesini önermiş. Bu kişinin berber ile bu son görüşmesi olmuş. Berberin müşterisi 1-2 gün içerisinde bir anda ölüvermiş. Herhalde hikayenin sonunu tahmin ediyorsunuz. Berber programı dinlemeye başlamış. Bana yazdığı zaman 2 yıldır bu programı dinlemekteymiş. Bu berber İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş. Bu olayda Tanrı'nın araç olarak kullandığı kişi işte bu berberin o yaşlı müşterisiydi. İngilizce'de Scopeyles kutsal kitabı diye bilinen kutsal kitap tercümesini gerçekleştiren kişi yine bu adı kendisinden alan Doktor Scofield'tir. Scofield tövbe edip Rab'be gelmeden önce uluslararası alanda tanınmış ünlü bir avukattı ama bu adamın çok içki içmek gibi büyük bir sorunu vardı. Bu adamın imanlı bir annesi vardı ve kendisi için sürekli dua etmekteydi. Bu kadın Scofield henüz tövbe etmeden önce dünyaya gözlerini kapadı. Sonra günün birinde Dr. Lewis Schaeffer, Dr. Scofield ile birlikte dua etti. Schaeffer, Scofield'in dua ederken şöyle dediğini duymuştu. "Ya Rab, eğer annem şu anda benim tövbe edip sana geldiğimi bilmiyorsa bunu lütfen ona söyler misin? Tanrı her ikisinin tövbe etmesinde aracı olarak insanları kullanır." Bazen bu insanlar tövbe anında tövbe eden kişinin yanında bulunmayabilirler. Bir kimsenin insan aracılığı olmadan tövbe edebileceğine ben şahsen inanmıyorum. Öyleyse bu aracı niçin siz olmayasınız? Tabii bu demek değildir ki kişiyi dize getireceksiniz. Hayır. Sizin yapacağınız şey İsa Mesih'in iyi haberini o kişiye götürmek ve anlatmaktır. Tanrı ruhuyla yönlendirilen bu Tanrı adamı Tanrı sözünü kullanmadıkça hiçbir zaman gerçek bir tövbe olmayacaktır. Evet, şimdi dönelim Şam'da bıraktığımız Tarsuslu Saul'e. Saul gözleri kör olarak bir yerde oturuyor, durduğu yerde dua ediyordu. Kendisi genç ve zeki biri olduğu halde tövbe edişinden beri düşünceleri hala karmakarışıktı. Bu nedenle Tanrı'nın ruhu Hananya adlı bir inanlıya görünerek onu Saul'a yardım etmeye yolladı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 17. ayette bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi, "sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab yani İsa gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." Ne büyük bir değişim değil mi? Tarsuslu Saul'du ama bu kez artık Saul kardeş olmuştu. Artık düşman değil, bir kardeş olmuştu. Rab İsa'yı seven bir kimse iman eden diğer birinin ruhta kardeşidir. Ne yazık ki burada şunu da eklemeliyim. Kardeşler her zaman kardeşler gibi davranmamaktadırlar. Saul'in gözleri fiziksel olarak yeniden açılıyordu. Aynı zamanda o ruhsal hizmet sunabilmek için kutsal ruhla da dolacaktı. Bir imanının yaşamında kendisini gösteren bir tecrübedir bu. Saul kutsal ruhla Şam yolundayken vaftiz olmuştu. Diğer bir deyişle o Şam yolundayken kurtulmuştu. Ama Hananya adlı bu adam gelinceye kadar kutsal ruhla dolu değildi. Saul Rab İsa'nın bir tanığı olacaktı. Hem fiziksel gözleri hem de ruhsal gözleri açılacaktı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 18. ayette o anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı, kalkıp vaftiz oldu diyor. Saul böylece tövbesinin bir belirtisi ve mührü olsun diye vaftiz oldu. Onun kurtulmasında suyun hiçbir rolü yoktu. O kutsal ruhla vaftiz olmuştu. Yani Saul Şam yolundayken kurtuluş bulmuştu. Hananya ellerini Saul'ün üzerine koyduğu zaman Saul ruhsal hizmette bulunabilsin diye kutsal ruhla dolmuştu. Şimdi de suyla vaftiz oluyordu. Elçilerin İşleri 9. bölüm 19. ayette sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı diyor. Şimdi Saul Şam'da tanıklık etmeye başlıyor. Elçilerin İşleri 9. bölüm 20. ayette Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı diye yazar. Tarsuslu Saul ilk fırsatta tanıklık etmeye başladı. Niçin hemen tanıklık etmeye başladı? Çünkü hemen kutsal ruhla dolmuştu ve hiç çekinmeden Tanrı'nın oğlu budur diyerek İsa'yı sinagoglarda anlatmaya koyuldu. Sevgili arkadaşım, Mesih'in yaptığı şeylere inanmadan önce ilk olarak onun kim olduğunu bilmen gerekir. O senin günahlarının karşılığını ödemek için haç üzerinde öldü. O Tanrı oğlu olduğu için senin günahların uğrunda ölebilmiştir. Ben senin günahların uğrunda ölemezdim. İnsanlar içerisinde hiç kimse bir başka kişinin kurtuluşu için kefaret ölümünü gerçekleştiremez. Bunu sadece Mesih yapabilir. Çünkü kendisi Tanrı oğludur. Evet, bilmen gereken ilk şey budur. Elçilerin İşleri 9. bölüm 21 ve 22. ayetlerde onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yaruşilim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu diye yazıyor. Evet, Mesih budur diye vaaz ederek Yahudileri şaşkınlığa düşürüyordu. Tarsuslu Saul birkaç alanda birinci sıradadır. Örneğin elem çekmede birinci, hizmetçi olarak birinci, belki zeka düzeyinde de birinci sıradadır. Çünkü Saul gerçekten zeki bir adamdı. Kendisini kurnazca kapana kıstırmak isteyenlerin akıllarını karıştırmada, onları şaşkınlığa uğratmakta ustaydı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 23 ila 25. ayetler arasında aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içerisinde aşağı indirdiler diye yazıyor. Yahudiler sözlü bir tartışmayı kaybettikleri zaman başka bir taktiğe başvururlardı. Bu da düşmanı bütünüyle ortadan kaldırmaktı. Eminim bir sepet içerisinde duvardan aşağıya sarkıtılmak oldukça heyecan verici bir olay olmuş olmalı. Ama böyle de olsa yeni antlaşmanın hiçbir yerinde Paulus'un Roma İmparatorluğu'nun topraklarını sepet içinde duvardan aşağıya nasıl inilir konusunda dersler vererek dolaştığı yazılı değildir. Böyle bir şeyle İncil'de hiç karşılaşmıyoruz. Böyle bir konu bugün duygusallıkla uğraşan bir sürü insana çok güzel bir ders olmalıdır. Çünkü burada dikkate değer bir olay yaşayan biriyle karşılaştığımız halde bu adam bu olaydan hiç söz etmemekte, tersini söyleyerek çok daha önemli şeylere sahip bulunmaktadır. Kendi tecrübelerimizin Mesih'i tanıtırken kullandığımız yolları tıkamasına hiçbir zaman izin vermemeliyiz. Kişiliğimizi Mesih'in kişiliğinin önüne getirmemiz gerekir. Bazen şöyle çok dindar bir ruhla söylenmiş dua işlerim. Ya Rab, vaiz kardeşimizi haçın arkasında sakla. Hayır arkadaşım, vaiz kardeşimizin ihtiyacı bu değildir. Tam tersine onun için şöyle dua etmeliyiz. Ya Rab, vaiz kardeşimize Mesih'i tanıtma hizmetlerinde yardımcı ol. Şöyle ki, Tanrı'nın kutsal ruhu Mesih'e ait şeyleri alıp onları bizlere gösterebilsin. Ya Rab, bu kişiye Mesih'i tanıtma hizmetlerinde yardımcı ol. Evet, Paulus'un başvurduğu yöntem buydu. Ve şimdi Saul Yeruşalim'de. Elçilerin İşleri 9. bölüm 26. ayette Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. Bu durum karşısında öğrenciler Tarsuslu Saul'ün bir sahtekarlık yaptığını, bu yolla aralarına girmeye çalıştığını düşündüler. Çünkü çeşit çeşit baskı ve zulüm altındaydılar. Herhalde Samirya'daki büyücü Simon'un neler yaptığını ve inanlar arasına katılabilmek için ne gibi yöntemlere başvurduğunu duymuşlardı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 27. ayette ise o zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı diye yazıyor. Hey gidi ihtiyar Barnabas, hey! Barnabas adı avunç veren oğlu anlamına geliyordu. Barnabas kollarını açarak Saul'u kucaklıyordu. Bu olay Saul için çok bereketli bir olaydı. Bugün de Rab'be yeni gelen inanların omuzlarına ellerini koyacak, onlara iman yürüyüşlerinde yardımcı olacak olgun inanlara ihtiyaç vardır. Barnabas her açıdan Saul'un kefili oluyordu. Elçilerin İşleri 9. bölüm 28. ayette ise böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı diye yazar. Yeruşalim'deki imanlılar topluluğuna kabul edilen Pavlus böylece onlarla güç birliği işine girmiş bulunuyordu. Ve yine Elçilerin İşleri 9. bölüm 29. ayette dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı diye yazıyor. Burada sözü edilen insanlar Yunanlı değillerdi. Bunlar Yunan kültürü altında kalmış, yaşamış İsraillerdi. Bunlar İsrail'in dışında Yunanların yaşadığı yörelerde doğup büyümüşlerdi. Saul'un tanıklığı öylesine güçlüydü ki ondan kurtulmanın tek yolunu onu ortadan kaldırmak olduğunda görüş birliğine vardılar. Elçilerin İşleri 9. bölüm 30. ayette kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar diye yazıyor. Pavlus burada kendi memleketi olan Tarsus'a gönderilmişti. Tarsus'a vardığında herhalde evine gidip babasına, annesine, kız ve erkek kardeşlerine ve diğer akrabalarına Mesih'ten anlatmış olabilir. Pavlus'un ev halkı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Pavlus İncil'de ailesinden söz etmez. Bu tek olayda da Pavlus Romalılar 16. bölümde kendisine yakın olan bazı insanlardan söz etmektedir. Elçilerin İşleri 9. bölüm 31. ayette bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu diye yazıyor. İnanlılar topluluğu büyümesini sürdürdü. Kurtuluşla ilgili sevinç getirici haber Yahudiye, Celile ve Samiriye bölgelerine değin yayılmıştı. Çok geçmeden de dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılmaya başlayacaktı. Petrus'un Lidda ve Yafa'daki ruhsal hizmetlerine bakalım. Elçilerin İşleri 9. bölüm 32 ile 35. ayetler arasında şöyle yazar. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor, dedi. Kalk yatağını topla. Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü, diye yazar. Petrus da bir elçi olduğundan onun da mucizeler yaratma ve şifa verme gibi belirli ruhsal armağanları vardı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 36. ayette ise Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi diye yazıyor. Bu kadın kendisini yardım hizmetlerine, sosyal hizmetlere adamıştı. Aynı zamanda dikiş dikme armağanına da sahipti. Dur bir dakika, yoksa dikiş dikmenin kutsal ruhun bir armağanı olduğunu mu söylemek istiyorsun diye sormak istiyor olabilirsiniz. Evet, bu kadın için dikiş dikmek kutsal ruhun ona vermiş olduğu bir armağandı. Bugün birçok insan dillerle konuşmak gibi bedensel ve heyecan verici armağanlar peşindedir. Bunlar rahat, pratik olan armağanlardır. Sen de öyle pratik bir armağan peşinde misin? O halde sevgili kız kardeşim, sana çekinmeden söyleyebilirim, dikiş dikmesini öğren. Dikiş dikmek bu kadının armağanı, daha doğrusu yeteneğiydi. Bu kadının herhangi bir müjde toplantısında konuştuğunu ya da kadınların İncil çalışmalarında ders verdiğini sanmıyorum. Bu kadının öyle şeyler yapmaya fırsatı olduğunu da hiç zannetmiyorum. Çünkü bu kadın Mesih'e ilk iman edenlerden biriydi. Ama öte yandan insanlar için çok güzel şeyler yapıyor, onlar için dikiş dikiyordu. Elçilerin İşleri 9. bölüm 37. ayette o günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular diye yazar. Mesih inanlılarının o gün ölüyü gömmek için yaptıkları hazırlıklara dikkat edin. Elçilerin İşleri 9. bölüm 38. ayette Lidda, Yafaya'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona İki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Yafa'dan Lidda'ya bir haber göndermişlerdi ve gelen haberde Yafa'daki inanlılar topluluğunda bulunan çok değerli bir kadının öldüğü haberi yer alıyordu. Bu insanların Simon Petrus'un da kadını ölümden dirilteceğine inandıklarını anlıyoruz. En azından Petrus'un çıkıp gelmesini ve orada aralarında bulunmasını istemişlerdi. Elçilerin İşleri 9. bölüm 39. ayette Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona ceylanın kendileriyle birlikteyken diktiği enterlerle üstlükleri gösterdiler. Burada da görülebileceği gibi bu kadının diktiği gömlekleri ve giysileri sergileyenler dul kadınlardı. Peki neden dul kadınlardı? Çünkü dul kadınlar fakirdiler. Eğer bu kadın olmasaydı hiç elbiseleri olmayacaktı. Onlara bu elbiseleri işte ölen bu kadın dikmişti. Elbise dikmek onun hizmetiydi. Dikiş dikmek kutsal ruhun ona verdiği bir armağandı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 40 ve 41. ayetlerde Petrus herkesi dışarı çıkarttı. Diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek Tabita kalk dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylanı diri olarak onlara teslim etti. Burada şifa verme ve mucizeler yaratma türündeki belirli armağanların işleyişini görmekteyiz. İnanlar topluluğunun tarih kitabı olan Elçilerin İşleri kitabında bir elçi olan Petrus ile yeni bir elçi olan Pavlus'un hizmetlerini görüyoruz. Simon Petrus kendi halkına hizmet veren bir ruhsal hizmetçiydi. Ama aynı zamanda uluslara giden yolun kapısını da o açmıştı. Şimdiye kadar hep Tarsuslu Saul diye söz ettiğimiz kişi bundan böyle elçi Pavlus adıyla karşımıza çıkacak. Pavlus uluslara hizmet götürmekle atanan elçiydi. İncil kayıtları bu ikisinin de birer ölüyü dirilttiğini yazar. Bu arada başka ölüleri de diriltmiş olabilirler ama bu kayıtlar bu kişilerin bu armağanlara sahip olduğunu göstermek amacıyla yazılmışlardır. Pavlus ile Petrus mucizeler yaratabiliyorlardı. Hastaları iyileştirip ölüleri ayağa kaldırabiliyorlardı. Bu armağanlar bir elçinin nitelikleri ve özellikleriydi. Pavlus elçilerin imanlar topluluğunun temeli olduğunu söyler. Buna göre inanlar topluluğu elçilerin üzerine kurulmuştur. İnanlar topluluğunun üzerine kurulu olduğu yeni antlaşmayı temel olarak ortaya koyanlar elçilerdir. Bugün bu tür armağanlara ihtiyacımız var mı? Bugün önemli olan şey öğretiştir. Yeni antlaşma yazılarının son döneminde elçi Yuhanna kendi adıyla bilinen mektupları yazmıştı. Onun sahtekarlıklardan uzak durulması konusundaki uyarı sözlerine kulak verin. 2. Yuhanna 1. bölüm 10 ve 11. ayet. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın. Ona selam bile vermeyin. Çünkü böyle birisine selam veren kötü işlerine ortak olur. İncil kayıtlarında da açıkça görüleceği gibi Pavlus hizmetinin sonlarına doğru şifa verme armağanını kullanmadı. Örneğin Pavlus 2. Timoteus 4. bölüm 20. ayette sevgili dostunu Milette hasta bırakmıştı. Peki neden hasta bir şekilde onu bıraktı? Sizin de gördüğünüz gibi Pavlus hizmetinin sonuna gelmişti ve o zaman bile şifa ve mucizeler yaratma hizmetinin sonuna gelmişti. Pavlus'un hizmetinin başlarında yeni antlaşmadan hiçbir şey yazılmamıştı. Yeni antlaşmanın ikinci kesimi olan mektupların çoğunu elçi Pavlus yazmıştı. Pavlus duyurmak istediği haberle yeni bir bölgeye girdiği zaman ne gibi bir yetkiye sahipti? Şifa ve mucizeler yaratma armağanlarından başka hiçbir yetkiye sahip değildi. Bu nedenle yeni antlaşma yazılı bir biçimde tamamlandıktan sonra bu tür armağanlara verilen önem yer değiştirmiştir. Bu önem şu anda sağlam öğretişe verilmeye başlanmıştır. Pavlus gökten inen bir melek dahi olsa sağlam öğretiye sahip olmayan birisinin kabul edilmemesi konusunda Galatyalılar 1. bölüm 8. ayette bakın nasıl uyarıda bulunuyor. Kaldı ki size müjdelediğimiz sevinç getirici haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse bildirsin, bu ister biz olalım, isterse gökten bir melek lanete uğrasın. Ama bununla birlikte inanlar topluluğunun bu ilk günlerinde bu tür mucize ve şifa verme armağanlarının çok büyük bir önemi vardı. Bu dikiş diken kadının ölümden dirildiğini duyan insanların gösterdiği tepkilere isterseniz bir bakalım. Elçilerin İşleri 9. bölüm 42 ve 43. ayetlerde bu olayın haberi bütün Yafa'da yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı diye yazıyor. Dericiler hayvan derilerini güneşlenmeleri için serdiklerinde asitlerler. Bu nedenle derilerin bulunduğu yer oldukça ağır bir koku etrafa saçar. Eğer Yafa'yı ziyaret ederseniz orada size Simon Petrus'un kaldığı söylenen bir ev gösterirler. Yafa deniz kıyısında küçük ve şirin bir kasabadır. Bu dericinin evi de orada denize yakın bir yerdeydi. Bakıldığında bu evin orada asırlardır bulunduğu anlaşılabilirdi. Çünkü çok eski bir yapıydı. Simon Petrus'un Yafa'dayken kaldığı ev belki de gerçekten kim bilir bu eski evdi.